Ayrım 14. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 156. Üye Hakim Özese. Bu emniyetteki ifadenizin 27. sayfasında yine bir soru var aynı konuyla ilgili. 11 Temmuz 2002 tarihinde Bülent Ecevit'e son randevu verildiği söyleniyor. Bu mu konu, doğru mu acaba? 11 Temmuz 2002 tarihinde böyle bir randevu verilmiş miydi Bülent Ecevit'e? Profesör Haberal: Hayır, bilmiyorum verilmiş mi. Hiçbirini hatırlamıyorum. Yani şu anda hatırlamıyorum, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Çünkü ya da yıllar önce yapılmış bir işlemdir ve dosyayı da bilmediğim için ben herhangi bir yorum yapamam o konuda. Üye Hakim Özese: Başka sorulara geçmek istiyorum. Profesör Haberal: Buyurun. Üye Hakim Özese: 8 Ocak 2008 tarihinde Kemal Alemdaroğlu ile Erdoğan T. isimli bir telefon görüşmesi var. Profesör Haberal: Evet, dinliyorum efendim. Üye Hakim Özese: Bu görüşmede bir davadan bahsediliyor. Kemal Alemdaroğlu'nun devam eden davasını Ankara'da Mehmet Haberal'ın takip ettiği anlaşılmıştır şeklinde bir ibare var. Yine emniyetteki ifadenizin 28. sayfasında bu soru olarak size sorulmuş. Bu davanın mahiyeti nedir, açıklayabilir misiniz? Profesör Haberal: Evet, kesinlikle doğru değildir. Üye Hakim Özese: Sizin takip ettiğiniz doğru mudur? Profesör Haberal: Hayır efendim, kesinlikle doğru değildir. Kemal Alemdaroğlu doğrudur, bir gün şu yönü doğrudur. Sayın Alemdaroğlu bir gün bana geldi, dedi ki: Ya Mehmet Bey, benim böyle böyle bir konum var, acaba nedir? Ben de ona: Nedir yani bu konu? Ya işte yasal o problemler, tabii bilmediğim bir konu. Dolayısıyla bilmediğim bir konuda da benim ona yapabileceğim herhangi bir şey yoktu. Ve bir tek konuşmam var. Onun dışında kesinlikle hiçbir katkım diye bir şey söz konusu olmamıştır. Bu söylenenler de kesinlikle doğru değildir. Hayır, zaten o beni ilgilendirmiyor. Veyahut da dosyayı kim takip etmiş, benim ilgim olmayan şeyler zaten. Yani kusura bakmayın. Yani burada bütün bu hazırlanan iddianamede hiç kimse alınmasın ve kırılmasın. Bütün mesele acaba Mehmet Haberal'a bir suç bulabilir miyiz? Olay budur. Başka hiçbir şey değil. Yani o kuvvetli şüphe neyse, ha ben de şimdi bekliyorum. Acaba bu kuvvetli şüphe, hangi icraatımda o kuvvetli şüpheyi işlemişim ya, o doğrudan sorulsa çok daha kolay olacak. Hani böyle işte odur, yok ilgim olmayan ne kadar şey varsa o iddianame içerisinde maalesef ismimin başına Türkiye Cumhuriyeti Savcısı yazan kişiler tarafından konmuş ve şimdi ben de onları devamlı cevaplamak durumundayım. Dolayısıyla hiçbir ilgim yoktur. Üye Hakim Özese: Evet, emniyetteki ifadenizin 8. sayfasında size bir soru sorulmuş. 11.03.2008 tarihinde Ahmet Hurşit Tolon ile Sinan Aygün arasındaki görüşme ile ilgili olarak siz şu şekilde cevap vermişsiniz: Benim rektör olmam nedeniyle salt fikir teatisinde bulunmak amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri beni ziyarete gelirler. Ancak bana sormuş olduğunuz UPEC ve Ulusal Platformlar Güç Birliği'nde bunlardan birisi olabilir. Ahmet Hurşit Tolon, çoğunluğu bayanlardan oluşan yaklaşık 10 kişiyle birlikte tarihini hatırlayamadığım bir zamanda hastanedeki ofisimde benim ziyaretime geldi. Beraberce çay kahve içtik, ülke sorunları ve geleceği ile ilgili konularda nasıl katkı sağlayabileceğimiz hususunda fikir alışverişi yaptık. Cevabınızda sivil toplum kuruluşlarından bahsediyorsunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Yani sivil toplum kuruluşları, örgütleri size gelirler. Ne görüşürsünüz? Sizin herhangi bir telkin ve tavsiyeniz olmuş mudur? Profesör Haberal: Tabii. Üye Hakim Özese: Buyurun. Profesör Haberal: Şimdi size şunu söyleyeyim. Bir ülkede eğer sivil toplum kuruluşları yok ise o ülkenin ciddi sıkıntıları var demektir. Bugün dünyaya baktığınız zaman ülkelerin gerçekten sorunlarına esas çare arayıp ülkeyi yönetenlere yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarıdır. Keşke ülkemizde bu sivil toplum kuruluşları hani korkudan aransalar, telefon dinlemelerinden aransalar da rahat rahat fikir tartışıp ortaya koysalar, belki işimiz hani o meşhur geçmişteki konuşan Türkiye sloganı gerçekleşse de toplumumuz belki biraz daha yarar görür. Şimdi sivil toplum kuruluşu, diyalog grubu bir sivil toplum kuruluşudur. Milli Egemenlik Hareketi bir sivil toplum kuruluşudur. Platformlar birer sivil toplum kuruluşudur. Nitekim bilmiyorum Sayın Tolon orada mı değil mi? Ama doğrudur. Sayın Tolon bir grup hanımefendiyle beraber bana geldi. Orada kuruluşları bu platformla ilgili ülke sorunları üzerinde acaba ya ülkemizin birçok sorunu var nereden başlamak lazım bilmiyorum. Hani kusura bakmayın. Acaba İstanbul'un sel felaketinden mi başlamak lazım? Yoksa işte depremden mi bahsetmek lazım? Hangisinden bahsetmek lazım? O kadar çok sorunu var ki. Tabii biz de şöyle görülüyoruz. Bütün bunların hepsini halletmişiz. Sıra gelmiş işte bu imzasız mektuplara vesaire. Dolayısıyla oradan konuştuğumuz şey gerçekten çay içtik ve kendi platformlarıyla ilgili bana bilgi verdiler. Yaptığımız görüşme bundan ibarettir. Eğer Sayın Tolon oradaysa kendileri de elbet ki bu konuda bilgi verebilirler. Üye hakim Özüse. Şimdi ülkenin sorunlarını görüştük diyorsunuz. Çözüm yollarını da görüştünüz mü? Herhangi bir tekin, telkin, tavsiyede bulundunuz mu sivil toplum kuruluşlarına? Profesör Haberal. Platformla ilgili kendi bir mesele. Orada Çay Yolu platformu var. Ya bir sürü platforma, hanımlar platformu var. Bir sürü platformlar var. Avukat Elvacı. Anadolu Ulusal Dayanışma Platformu. Profesör Haberal, ben bunlardan söz ediyorum. Bizim konuştuğumuz bu platformlar. Bunlar söylüyorum bir ülkede eğer anayasal hak olan bu özgürlükler kullanılamıyor, bu şekilde takip ediliyorsa gerçekten ciddi sıkıntılarımız var demektir. Onun için yani burada oturup konuşmuşuz. Fikir, yani şöyle söyleyeyim, yani bir terör örgütü nasıl kurarız acaba onu konuşmadık, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir darbe nasıl yapacağız? Zaten hangi silahlarımız var ki biz darbe yapacağız? Onu konuşmadık yani. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Konuştuğumuz şey acaba örneğin ülkemizde işte insanlar daha rahat nasıl bir araya gelip de bir sürü sorunumuz var. Bunlara katkı sağlayabiliriz mi? Yani sağlık konusunda işte bu gerçekten ihtiyacı olan insanlara nasıl katkı sağlayabiliriz? Nitekim dün hatırlattım. Yeşil kart bugün milyonlarca insanımızın tedavisini sağlayan bir sistemdir. Bugün ülkemizde milyonlarca insan gerçekten sağlık sorunu ile karşı karşıyadır. Nitekim, bir iki kelime anlaşılmadı, buralara gidiyor. Bunların her biri birer toplumsal faaliyettir. Olmazsa sıkıntı var demektir. Üye Hakim Özese, peki bu tavsiyelerinizin neticesini alabildiniz mi? Yani uydular mı acaba, uygulandı mı? Profesör Haberal, efendim nasıl? Üye Hakim Özüse, bu bahsettiğiniz çözümleri veya söylediğiniz şeyler uygulandı mı? Profesör Haberal, nasıl? Bilgi verdik, bilgi alışverişinde bulunduk. Bunu şu oldu mu, bu oldu mu? Şimdi bunlar ancak bunları yapmak gerçek sorumlu olan kişilerin görevidir. Bizler onlara öneri getirmek durumunda kalırız. Eğer bunlar olmuyorsa, eğer kişiler sadece ben biliyorum, ben bildiğimi yaparım. Olmaz. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben cerrahım. Ameliyata giriyorum. Bir problem çıktığı zaman karşımdaki arkadaşımı çağırıyorum. Ona diyorum ki, acaba şu konuda ne düşünürsün? Tıpta bunun adı konsültasyondur ve sivil toplumda bunun adı işte burada gördüğünüz gibi sivil toplum örgütleridir. Fikir alışverişidir, olay budur. Bunun dışında başka bir şey olamaz ve size söylüyorum açık. Ben o kadar, hani şimdi bana yüklenen işte terör örgütü kurucusu, orada biz terör örgütü nasıl kurarız konuşmadık, onları hiç kimse merak etmesin. Ben tam tersine bu ülkede şimdi bir sürü vatandaşımız hayatını kaybediyor terör nedeniyle. Halbuki ben dün de söyledim, İslam dinini Kur'an'da Maide 32. bir kere daha hatırlatmak isterim. Bir kişiyi öldüren bütün insanları öldürmüş kadar günah işlemiştir. Bir kişiye yardımcı olan bütün insanlara yardımcı olmuş kadar sevap işlemiştir. İşte ben organ nakli yasasını çıkarırken Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini hem ülkemde hem de uluslararası düzeyde kullandım ve o sayede o kadar ki Harvard Üniversitesi'nde verdiğim konferansta da bunu onlara anlattım. Dedim ki bakınız, siz İslam dinini terörist bir din olarak görüyorsunuz ama İslam dini budur. İnsan hayatına bu denli önem veren bir dindir. Orada söyledim dolayısıyla. Mahkeme Başkanı, efendim konu anlaşıldı, konu anlaşıldı, buyurun. Profesör Haberal, ya bunlarla itham edilmem gerçekten bana verilmiş en ağır cezadır. Yani şu 358 günden çok daha ağır bir cezadır. Teşekkür ederim. Üye Hakim Özese, evet cevapları kısa olursa daha iyi olacak, zamandan tasarruf etmiş olacağız. Şimdi emniyetteki ifadenizde. Profesör Haberal, ama efendim siz de lütfen tekrar etmezseniz aynı şeyleri devamlı bir şekilde, o zaman ne siz zaman kaybedersiniz ne de ben. Üye Hakim Özese, Şimdi ben şu açıdan soruyorum. Bazı şeyler detayına izah edilmemiş, açıklanmamış. O şekilde sormak istiyorum. Profesör Haberal. Tabii hay hay buyurun buyurun buyurun. Üye hakim Özese. Açıklığa kavuşması için soruyorum. Mahkeme başkanı. Efendim konu anlaşıldı. Konu anlaşıldı buyurun. Profesör Haberal. Ya bunlarla itham edilmem gerçekten bana verilmiş en ağır cezadır. Yani şu 358 günden çok daha ağır bir cezadır. Teşekkür ederim. Üye hakim Özese. Evet, cevapları kısa olursa daha iyi olacak. Zamandan tasarruf etmiş olacağız. Şimdi emniyetteki ifadenizde. Profesör Haberal. Ama efendim siz de lütfen tekrar etmezseniz aynı şeyleri devamlı bir şekilde, o zaman ne siz zaman kaybedersiniz ne de ben. Üye hakim Özese. Şimdi ben şu açıdan soruyorum. Bazı şeyler detayına izah edilmemiş, açıklanmamış. O şekilde sormak istiyorum. Profesör Haberal. Tabii hay hay buyurun buyurun buyurun. Üye hakim Özese. Açıklığa kavuşması için soruyorum. Profesör Haberal. Hay hay tabii tabii teşekkür ediyorum buyurun. Üye hakim Özese. Emniyetteki ifadenizin 23. sayfasında bir soru var. Ahmet Hurşit Tolon emniyette alınan ifadesinde şöyle bir beyanda bulunmuş. Ben o tarihte Ankara ilinde Profesör Doktor Mehmet Haberal'ın platform çalışmalarından yararlanmak üzere müsaade ettiği Hereke Sokak No.4'teki binaya kendilerini davet ettim şeklinde bir beyanı olmuş. Bu adresteki bina kendilerine platform çalışmalarında kullanılmak üzere tahsis edildi mi acaba? Yararlanmanıza izin verildi mi? Profesör Haberal. Hayır, hayır. Şimdi ben bunu dün de açıkladım Sayın Başkan. Burası Başkent Üniversitesi'nin kiraladığı bir sosyal amaçla kullanılan bir binadır. Zaman zaman diyalog grubu ve daha sonra da Milli Egemenlik Hareketi'nin toplantılarının, o da şundan tabii geliyorsunuz işte kısa, herkesin ulaşabileceği bir yer. Yani orada zaman zaman bu toplantılar yapılmıştır. Ama ben Sayın Hurşit Tolon'un beni oraya davet ettiği, Sayın Tolon mu beni davet etmiş acaba? Ben yanlış mı algıladım? Üye hakim Özese. Evet, o şekilde söylemiş avukat Helvacı. Yok, diyor ki platforma tahsis edilmiş Milli Egemenlik Hareketi. Profesör Haberal. Hayır, affedersin, anladım. Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Yani bu platforma tahsis edilmiştir diye bir şey söz konusu değil. Burası Başkent Üniversitesi'nin bir sosyal tesisidir. Orada zaman zaman hem üniversitenin grupları hem de arkadaşlar benden rica ettiği zaman tahsis diye bir şey, hani onların da kullandığı bir yerdir. Avukat Helvacı. Arkadaşlar, Milli Egemenlik Hareketi mi? Anadolu Ulusal Uyanış Platformu mu? Profesör Haberal. Tabii tabii, hayır, gayet tabii. Milli Egemenlik Hareketi baştan diyalog, sonradan Milli Egemenlik Hareketi, o kadar. Üye hakim Özese. Peki şöyle soruyorum, yani Ahmet Hurşit Tolon bu adreste platform çalışmaları yaptı mı? Avukat Elvacı. Hayır. Profesör Haberal. Hayır efendim, platform çalışmaları değil. Sadece Milli Egemenlik Hareketi veya başlangıçta diyalog grubu ile ilgili çalışma yaptı diye ben bir şey bilmiyorum. Öyle çalışma diye bir şey yok. Ben Sayın Hurşit Tolon'u o binada sadece bu Milli Egemenlik Hareketi'nin ve diyalog grubunun toplantılarında karşılaştım. Onun dışında herhangi bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Ama burası bir tahsis değildir. Onun altını çiziyorum. Üye hakim Özese. Dünkü beyanınızda ve bugünkü beyanınızda Türkiye ihtilale gidiyor diye bir beyanınız oldu. Bunu açıklar mısınız? Yani Türkiye ihtilale gidiyor mu? Sebepleri nelerdir? Avukat Helvacı. Hayır, o tarzda bir şey söylemediniz. Profesör Haberal. Hayır, ben kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Onu da kim söyledi onu? Türkiye ihtilale gidiyor diye benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Çıkmaz da bunu artık herkes çok iyi biliyor. Bizim ülkemiz demokratik parlamenter sistem düzeniyle yönetilen bir ülkedir. Artık bunu Sayın Genelkurmay Başkanı defalarca beyan etti. Artık Türkiye ihtilal dönemlerini, darbe dönemlerini kapatmıştır diye. İki, yine belgeli ise belgeyle beraber ben gösterdim ki 80 ihtilalinden sonra ben antidemokratik olaylara karşı çıkan ve aydınlar dilekçesine imza atıp sıkı yönetim mahkemesinde ifade verip üniversitesinde de bu nedenle ceza alan bir kişiyim. Dolayısıyla böyle bir şey beyan etmedim, böyle bir şeyi de asla düşünmem. Üye hakim Özese. Tamam, böyle beyanınızın olmadığını söylüyorsunuz. Profesör Haberal. Ha, söylediğim şey şudur, her zaman söylüyorum, en kötü demokrasi hangi şekilde olursa olsun darbe ile kesinlikle mukayese edilemez. En kötü demokrasi, altını çiziyorum, böyle bir şey olabilir mi? Ha, Türkiye nereye gidiyor demokrasi, eğer onu kastediyorsunuz? Maalesef şimdi mahkeme başkanı. Efendim, Dünkü açıklamalarınızda acaba başka bir ihtilale doğru mu gidiyor, yani silahlı ihtilal değil başka bir ihtilal türüne mi gidiyor diye, başka bir şekle mi gidiyor şeklinde bir beyanınız geçti. Profesör Haberal: Evet, hayır efendim, yanlış anlaşıldı. Hayır sayın başkan, başka bir yöne mi gidiyor dedi ihtilale. Mahkeme başkanı: He, başka bir yöne, o anlamda söylediğiniz bir beyan vardı. Profesör Haberal: Hayır efendim, acaba başka bir yöne mi gidiyor, yani demokrasiden uzaklaşıyor muyuz? Ya bugün, kusura bakmayın, ben şimdi size sormak durumundayım. Hukuk devleti olan demokrasi ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti'nde şöyle bir mahkemeyi siz gerçekten normal kabul ediyor musunuz? Yani suçu yok, her türlü suç adeta yaratılarak, hani ben mesleğimi yapan, onun dışında başka ülkemin, ülkeme hizmetten başka bir şey yapmayan Mehmet Haberal'ım. Burada sağlığı bu denli zedelenmiş olduğu halde ki, esas zedelenme sebeplerinin başında da bu organizasyon geliyor ve ben bu enstitüdeki hekim arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. Bugün şu noktada konuşabiliyorsam onu buradaki hekim arkadaşlarımın uğraşlarına borçluyum. Dolayısıyla bu olayı siz normal mi kabul ediyorsunuz? Yani eğer bana şunu söyleyebiliyorsanız, hani söyleniyor ya, ülkeyi yönetenler diyorlar ya, Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir. O zaman Mehmet Haberal soruyor kendine. Peki güzel de o zaman ben niye burada bulunuyorum? Sebep ne? Bana suçumu söylemeden. Kaldı ki mahkeme hakimlerinin sadece 100 taksim 3 veya Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 314 taksim 1'i ile geçiştirdiği kararları, yani CMK 34, CMK 101, CMK 230, CMK 289'u dikkate almaksızın yazdıkları kararları siz demokratik olarak kabul edebiliyor musunuz? Veya bir hukuk kararı diye kabul ediyor musunuz Sayın Başkan? Ben bunu söylemek istiyorum. Bu gidiş Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor mu? Bunun altını burada bir kere daha çiziyorum. Siz, aman iki kişi bir araya geliyor, aman telefonlarınızı dışarıda bırakın, beraber konuşalım tarzını acaba tensip, tasvip ediyor musunuz? Siz iki kişi bir araya gelip herkes kulağını eğiliyor, aman ha başkası duymasın. Siz böyle bir ortamı acaba tasvip ediyor musunuz? Ben bunların hiçbirini Türkiye Cumhuriyeti'ne yakıştıramıyorum. Atatürk, arkadaşları ve aziz şehitlerimiz bu ülkemizi hayatları pahasına yokluklardan bunun için kurmadı. Kusura bakmayın. Bu ülkemizin hedefi belli olmuştur. Asrın medeniyet düzeyine çıkarmak. Atatürk böyle diyor ve ilave ediyor. Diyor ki, medeniyet öyle bir ateştir ki ona bigane kalanları yakar mahveder. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanları olarak bizim görevimiz asrın medeniyet düzeyini yakalamaktır. Ben de çok şükür kendi çapımda gerektiği zaman 24 saat bunu yapmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyım. Bir vatandaşım. Ben vatandaşlık görevimi yapıyorum. Hepsi bu kadar. Duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi. Duruşmaya kaldığı yerden devam olundu. Bu arada bir kısım sanıklar, müdafileri Avukat Nurperi Sancak, Gizem Duygu Öcalan, Ceylan Türkoğlu, Filiz Esen, Zeki Aksoy ve Hasan Gürbüz'ün geldikleri görülmekle huzurdaki yerlerine alındı. Sanık Mehmet Haberal video konferans yoluyla tekrar huzura alındı. Çapraz sorgusuna devamla. Avukat Helvacı: Az önce müvekkilimin çapraz sorgusu sırasında Sayın Özese tarafından kendisine sorulan bazı isimler, Ufuk Mehmet Büyükçelebi, Aydın Gergin ve Adnan Kılınç Aslan'ı müvekkilim tanımadığını beyan etmişti. Ben bu telefon numarasının müvekkilimin Başkent Üniversitesi'ndeki odasına ait özel bir telefon hattı olduğunu zannediyordum. O nedenle sekreteri konuşmuş olabilir diyordum. Oysa ki duruşma haricinde öğrendiğime göre 0312 212 8016, 0312 212 2194 numaralı telefon hatları Başkent Üniversitesi Ankara Başkent Üniversitesi'nin rektörlüğün santraliymiş. O nedenle buradan pek çok kişiyle konuşma imkanı söz konusudur. Müvekkilimin doğrudan özel bir hattı söz konusu değil. Bundan sonraki sorularda da göz önünde bulunması için bu açıklamayı yapmanın uygun olacağını düşündüm. Teşekkür ederim efendim. Üye Hakim Özese: Mehmet Bey, birkaç sorum daha olacak. Biraz önce öğleden önceki beyanınızda şöyle bir beyanınız oldu. Erol mütercimleri tanımadığınızı ancak bir kitabını aldığınızı söylediniz. Kitabın ismini alabilir miyiz? Profesör Haberal: Hayır, ben kitabı almadım. O kitap bana gönderildi. Kitabın ismi şu anda ismini kusura bakmayın hatırlayayım. Üye Hakim Özese: Estağfurullah. Profesör Haberal. Kusura bakmayın, hatırlamayacağım. Bu benim özel kalemim. Üye hakim Özüse. Tamam, hatırlamayabilir. Profesör Haberal. Ya Ankara'daki ofisimin özel kalemi bana kitap gönderdi. Kusura bakmayın, kitabın ismini hatırlayamıyorum. Üye hakim Özüse. Tamam. Profesör Haberal. Ama o Erol mütercimlerin bir kitabı. Onu ancak bu kadar söyleyebilir. Kusura bakmayın. Şu an hatırlayamıyorum kitabın ismini. Çünkü epey oldu. Aylar oldu okuyalı. Üye hakim Özese. Hatırlayabildiğiniz kadarıyla zaten soruyoruz. Profesör Haberal. Hayır, hiç şeyini, kitabın ismini hatırlayamıyorum. Yani orada, ha şöyle, orada Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu özetleniyor. Yani kitabın içeriği bu. Ya şey değil, yani kitabın içeriği, onun şu an kitabın ismini hatırlamıyorum ama yani özeti, kitabın özeti Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu özetleyen bir kitap. Ya başka bir şey değil. Ya onu söylemek, onu özet, onu rahat söyleyebilirim ama şu anda net kitabın ismini hatırlamıyorum ama özeti bu. Üye hakim Özüse. Erol mütercimleri tanımıyorsunuz değil mi? Profesör Haberal. Hayır, ben şahsen tanımıyorum. Üye hakim Özüse. Tanımıyorsunuz, tamam. Profesör Haberal. Şahsen tanımıyorum. Hiç telefon görüşmesi falan da yapmadım. Söylediğim gibi benim özel kalemim, bana tabii birçok insan avukatlarım aracılığıyla kitap getiriyor, onlardan bir tanesi de buydu ama ben Erol Bey'i ne tanırım, ne telefon görüşmesi yaptım, ne de karşılaştım. Avukat Helvacı. Tutuklu olduğunuz dönemlerde okuduğunuz kitabı burada okudunuz, daha önceki dönemlerde okumadınız söyleyin. Profesör Haberal. Tabii hayır burada, o kitabı burada okudum Sayın Başkan. Yani başka bir yerde okumadım. Burada bana geldi. Ben burada okudum kitabı. Üye hakim Özüse. Tamam. Yani iddianameden önce değil. Profesör Haberal. Ya bu hastanede okudum. Üye hakim Özüse. Tamam, anlaşıldı. 30.11.2008 tarihli bir görüşmeniz var Hüsamettin Ö isimli şahısla. Bu telefon görüşmesinde şöyle bir beyanınız var. Avukat Helvacı. Dinleme kararı yok. Hüsamettin Özkan. Profesör Haberal. Evet efendim. Üye hakim Özüse. Siz şöyle diyorsunuz. Hayır, önemli olan bir defa bu adamlardan ülkeyi kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapmak durumundayız. Çünkü Türkiye hiçbir dönemde bu kadar zedelenmedi. Bu duruma düşmedi hiçbir dönemde, onun için yani. Hüsamettin. Hocam, ben Mustafa ile konuşacağım. Sen hiç şey yapma. Siz de tamam diyorsunuz. Ya bu görüşmeyi sormak istiyorum. Bu adamlardan Türkiye'yi kurtarmak için ne gerekirse onu yapmak zorundayız, durumundayız sözünden neyi ifade etmek istiyorsunuz? Profesör Haberal. Şimdi şöyle bir defa, bu yine dinleme kararı olmayan kararsız telefonlardan birisidir. Bu dinlediğiniz, bana söylediğiniz telefon, onu söyleyeyim. Hüsamettin Özkan eski başbakan yardımcı, yani Hüsamettin Ö denilen kişi odur. Bu bir. İki, bugün ülkeyi yöneten arkadaşlarımız daha dün de söylediğim gibi işin başında benimle gelip görüşmeler yapıp daha sonra Patalya Oteli'nde bugünkü iktidar partisini kuran arkadaşlarımdır. Bunlar bana gelip biz geleceğiz, daha çok çalışacağız ve insanlarımızı birleştireceğiz demişlerdir. Tabii bugün arkadaşlar ellerinden geleni elbette ki yapmaya çalışıyorlar. Ben herkese saygı duyarım ama zaman zaman öyle şeyler oluyor ki ya rahatsız edici oluyor, yani bu da normal bir konuşmadır. Yani hani şu anlamda değildir, aman şunu yapalım, bakın bunu indirin, böyle bir şey değil ve bunun özellikle belirtmek istiyorum. Bugün ülkeyi yönetenler benim çok yakın tanıdığım kişilerdir. Hatta Sayın Bülent Arınç'ın televizyondaki konuşmasını herhalde izlememiş olabilirsiniz. Ya bunlar gerçekten, yani çok yakın bildiğim tanıdığım insanlar ama bazı icraatları beni rahatsız etmiştir. O nedenle Hüsamettin Bey'le bu şekilde konuşmamın dışında herhangi bir art niyetim söz konusu olamaz. Avukat Özersin, iki arkadaşın yaptığı normal bir konuşma. Avukat Helvacı, ifade özgürlüğünde, özgürlüğü kapsamında yapılan haberleşme. 14. ayrımın sonu, sayfa 167.